7. ayrım, sayfa 122. Başlık Şark ve Garp medeniyetleri karşısında Türkiye. Daha Tanzimat'ın ilk yıllarında Türkiye'nin Şark medeniyetinden Garp medeniyetine doğru yöneldiğini gören büyük Fransız mütefekkiri Auguste Comte, Büyük Reşit Paşa'ya yazdığı bir mektupta dünyanın yüzyıllardan beri Asya ve Avrupa olmak üzere birbirine zıt iki aleme ayrılmış olduğunu, bundan böyle bu ayrılığın devam edemeyeceğini, ya her ikisini de mahveden çatışmalara yahut da bütün insanlığı için alan müşterek bir dünya medeniyetine gidileceğini yazıyor. Tarihi ve coğrafi bakımdan Türkiye'yi bu iki medeniyet arasında bir sentez yapabilecek yegane memleket olarak görüyor. Girişilecek teşebbüslerin bu istikamette olmasını tavsiye ediyordu. Reşit Paşa'nın ve o devir aydınlarının bu mektuba ne kadar ehemmiyet verdiklerini bilmiyorum. Fakat içinde bulundukları tarihi durum kendiliğinden Türk milletinin iki medeniyet arasında bir terkip yapma zaruretini ortaya koyuyordu. Zira bir yanda asırlar boyunca içinde yaşanılmış ihtişamlı bir mazi, öte yanda ise eserleri göz kamaştıran bir garp medeniyeti vardı. Bunlardan ne birincisi olduğu gibi devam ettirilebilir, ne de o birdenbire ve tamamen bırakılarak ikincisine intibak edilebilirdi. Arada mutlaka bir köprü kurmak lazımdı. Yeni Türk Edebiyatı'nın kurucusu Şinasi şöyle bir formül ortaya atmıştı. Asya'nın aklı peyranesi ile Avrupa'nın bikri fikrini tezviç etmek. Tanzimat'tan bugüne gelen Türk kültürü incelenirse hemen hemen her sahada birbirine zıt davranış, görüş ve duyuş tarzı ile bunların arasını bulmaya ve birleştirmeye çalışan kuvvetli bir cereyan görülür. Eskiye sımsıkı bağlı kalanlarla Avrupa'yı körü körüne taklit edenler iki zıt grubu temsil ederler. Ahmet Mithat Efendi'den başlayarak Halide Edip ve Reşat Nuri'ye, hatta daha genç nesle kadar Türk romanında bu İki davranış tarzını temsil eden tipler alay ve hicim mevzudur. Bilhassa Hüseyin Rahmi iki medeniyetin karşılaşmasından doğan bu iki zıt tipi eserlerinde bütün hususiyetleriyle tasvir etmiştir. İdealize edilen müspet tiplere gelince onlar iki medeniyetin en halis taraflarını kendilerine göre terkip etmiş insanlardır. Türk edebiyatında şöhret kazanmış bütün büyük şahsiyetlerde her iki medeniyete ait çeşitli unsurların birleştiği görülür. Şinasi şair evlenmesinde Karagöz ile Fransız Farsı arasında orijinal bir terkip yapar. Yine o bir taraftan Garp şairlerini Türkçe'ye çevirirken öte yandan Hikmet-i Avam dediği atasözlerini toplar. Namık Kemal tamamıyla garplı mefhumlar olan hürriyet ve meşveret fikirlerini Kur'an'a kadar götürür. Piyeslerinin kahramanlarını Türk ve İslam tarihinden seçen büyük vatan şairi onları garp tiyatro muharrirlerinin teknik ve üslubuna göre işler. Abdülhak Hamid bütün eserlerinde şark edebiyatıyla garp edebiyatı arasında mekik dokur. Arada fazla alafranga gibi görünmekle beraber Fransız dekadanları ile Şeyh Galip'in üslubunu birleştiren Servet-i Fünun nesli vardır. İkinci meşrutiyet nesli daha derin ve daha geniş bir terkip yapmaya çalışır. Onlar milli kültürün temeli olarak halk kültürünü alırlar ve onunla garbı birleştirmek isterler. Bir müstesna olarak Yahya Kemal divan edebiyatı ile garp estetiğini orijinal şekilde kaynaştırır. En aşırı inkılapçılığın yapıldığı Cumhuriyet devrinde milliyetçilik prensibi hiçbir zaman unutulmaz. Bizzat Atatürk'ün Türk tarihine vermiş olduğu değer malumdur. Yeni neslin en ileri müvessilleri olan Cahit Zıtkı, Orhan Veli ve arkadaşlarında da İslam anneannesi tamamıyla ihmal edilmekle beraber Türkçülerin halk garp formülünün yeni bir şekilde ele alındığı görülür. Burada son asır Türk edebiyatının tarihini yapacak değiliz. Belirtmek istediğim nokta şark ve garp medeniyetleri arasında sıkışan Türkiye'nin kendisine bu ikisini en uygun şekilde birleştirmekten başka çıkar bir yol bulamayışıdır. En şarklı görünen tipler mesela Mehmet Akif dahi şark Şarkla garbı birleştirmenin zaruretini çok iyi anlamıştır. Bir asırdan beri yaşanılan tarihi zaruret, Türk aydınlarında adeta iki uçuruma ne zaman yaklaşıldığını hissettiren bir iç sezi doğurmuştur. Aşırı muhafazakarlığa gidilince ziller çalmaya başlamış, keza milli ruha aykırı cereyanlar ortaya çıkınca da aynı uyanıklık gösterilmiştir. Türkiye'nin bugüne kadar istiklalini ve şahsiyetini muhafaza ederek yaşayabilmesi, iki ucun ortasını bulabilmesindendir. Bu da bizim tarihte büyük devletler ve medeniyetler kurmuş, tecrübeli bir millet olmamızın bir neticesidir. Fakat şunu da itiraf edelim ki Tanzimat'ın ilanından bugüne kadar 1,5 asra yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen Türk halkının büyük bir kısmı hala maddi şartları ve kültür seviyesi bakımından fazla değişmiş değildir. Şüphesiz bu esnada Garp medeniyeti eskisine nazaran daha geniş bir zümre tarafından anlaşılmış ve kabul olunmuştur. Bilhassa son yıllarda Garplılaşmanın temposu gittikçe hızlanmıştır. Bugün Türkiye'de üniversitelerden mezun olmuş binlerce insan vardır. Türkiye'yi ileri götüren getiren mekanizma onların elindedir. Fakat okuma yazma, gazete ve kitap sayısı, fabrika, imal hacmi, ilmi araştırma ve vesaire gibi karakteristik alametler ölçü olarak alınır ve memleket nüfusuna nispet edilirse en basit seviyede bile ancak %20-30 nispetinde karşılaşmış sayılabiliriz. Yeni fikirlerin yayılabilmesi için aydınların halk ve halkın bağlı olduğu kıymetler karşısında almış olduğu tavır son derece mühimdir. Denemesi çok kolay. Halka karşı düşmanca tavır alan bir kimse veya zümre ondan derhal şiddetli bir reaksiyon görecek veya onu kendi içine kapanmaya sevk edecektir. Halka samimi bir sevgi ve saygıyla yanaşan, onun durumunu anlayan bir kimse veya zümre kurmuş olduğu dostluk sayesinde ona asrın zaruretlerini anlatma imkanını bulur. Bugün için birçok bakımlardan eskimiş ve tarihe karışmış da olsa büyük bir medeniyetin içinden gelmiş olan Türk halkı her şeyi kavrayabilecek bir olgunluğa sahiptir. 1000 yıl bizim de içinde yaşadığımız, inkişafına ve dünyaya yayılmasına büyük yardım ettiğimiz İslam medeniyeti, Hristiyanlık ve Budizm ile beraber insanlığa şekil ve mana vermiş, tarihi değiştirmiş en mühim kültür hadiselerinden biridir. Biz ona karşı nasıl kayıtsız kalabiliriz? Biz İslam dinini ve İslam medeniyetini sadece milli mazimizin çok mühim bir safhası olarak değil, beşer kültürünün derinliğine nüfuz etmek bakımından da incelemeye mecburuz. Türkiye'de İslamiyetin incelenmesi ve aydınlatılması aynı zamanda Türk halkının yükseltilmesi de demektir. Zira bugün artık iyice anlıyoruz ki halkın inançları arasında çeşitli kaynaklardan gelme, İslamiyetle alakası olmayan birçok yabancı unsurlar karışmış ve bunlar İslamiyeti içinden çökertmiştir. Mehmet Akif Safahat'ında bu noktayı çok güzel belirtir. Fakat bu karışma ve bozulma vakasını ilmi olarak ortaya koymak icap eder. İtiraf edelim ki biz kendi dinimizi, mazimizi Garplı'nın bize bildiği kadar da bilmiyoruz. Avrupa'da İslamiyet ve Türkoloji sahasında çalışanların sayısı İslam alemindekinden daha fazladır. Hayatını Türk mimarisine tetkike vermiş olan Profesör Albert Gabriel, yanlış fikirleri ortadan kaldırmak için en kaba usullere başvuruluyor, insanlar hapse atılıyor, elleri kelepçeli olarak şehirden şehire sürülüyor, aç bırakılıyor ve işin en acı tarafı bunların inkılap ve hürriyet adına yapılır gibi gösterilmesidir. İnkılaptan ve hürriyetten nefret ettirmek için bundan daha iyi bir yol bulunamazdı. En korkunç batıl itikat, şüphesiz yanlış fikre karşı cebir ve kuvveti harekete getirmektir. Her şeyden önce bu batıl itikattan kurtulmamız lazımdır. Çünkü gerçekten inançlar üzerinde baskının müspet bir tesiri yoktur. Dikta rejimlerinin hatası medeni fikirler manzumesi olan inkılapları gayrimedeni usullerle halka kabul ettirmeye çalışmalarıdır. Çalışma vardır. Binbir vasıta ile bu millet cehaletten kurtarılacak yerde en kolay usule, zora başvuruldu. Mektep açılacak yerde hapishane açıldı. Kalem yerine kılıç kullanıldı. Bunca tecrübeden sonra neticeyi görüyoruz. Hürriyet hakim olmaya başlayınca diktatörlüğün baskısı altında sinmiş ve gizli gizli hayatına devam etmiş batıl inançlar birdenbire ve kuvvetle tekrar ortaya çıktı. Bundan dehşete düşenler tekrar zorba metoduna başvurulmasını tavsiye ediyorlar. Geçmiş tecrübelerden yine ders alınmadan aynı hataya devam olmuyor. Büyük şehirlerde maddi ve manevi şartlar müsait olanların okumaları, aydınlanmaları, ileri fikirli olmaları gayet tabidir. Bir köy çocuğu da onların yerinde olsa aynı seviyeye yükselirdi. Fakat maddi manevi yükselme imkanları bulunmayan yerlerdeki bedbahtların sizin gibi aydın fikirli olmalarını nasıl bekleyebilirsiniz? Bizim bütün meselemiz medeniyet ve kültür üzerinde toplanıyor. Hakiki ve sağlam inkılap bütün bir milleti bulunduğu hayat seviyesinden daha yüksek, daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Hakikate gözlerimizi kapadık. Kendi dar muhitlerimizin içindeki suni değişmeleri, memlekete şamil, gerçek, köklü ve temelli inkılaplar zannettik. Yüzüne bakmadığımız halk yıllardan sonra birdenbire eski sefalet ve cehaletiyle karşımıza çıkınca ondan nefret ettik. Ona geri, yobaz, mürteci dedik. Karikatürcülerimiz onları en gülünç şekillerle göstererek sözde ileri fikirli şehir münevverlerini güldürmeye çalıştı. Bu merhametsizce tepeden bakışın bir ahlaksızlık olduğunu hissetmedik. Hiç kimseye zararı olmayan, itaatli, gene kendi halinde Türk halkının hakikat bildiği imanına sarılışıyla ona tecavüz eden, onu durmadan lekeleyen ve kötüleyen sözde ileri fikirliler mukayese edilince insan bütün cehaletine rağmen haktan tarafa çıkıyor. Onun bu masum davranış tarzında bir esalet buluyor. Cahil köy hocaları, istismarcı üfürükçülerle başa çıkamayan bir hükümet karşısında halkın duyduğu his nedir bilmiyorum. Halk herhalde şöyle düşünüyor: ben muzdarip iken benim derdime yalan yanlış da olsa bir çare arayanlar bunlardır. Ben tabiat, insan, cemiyet hakkında hiçbir fikre sahip değilim. Bu adamlar bir şeyler söylüyorlar, aksini söyleyenler olmadığına göre bunlar haklıdırlar. Şehre gittiğim zaman iyi giyinmiş beyler gördüm. Evleri, barkları, hayatları güzel olduğuna göre benden ve bizim köy hocasından daha başka şey bildikleri muhakkak. Fakat onların yanına yaraşmak kabil değil ki. Tüccarına giderim beni aldatır. Memuruna giderim beni hor görür. Askerlikte de onların ne biçim adamlar olduğunu gördüm. Onlarla anlaşmak güç. En iyisi yine bizim köy tarlamız, öküzümüz, imamımızla bir biz başka bir alemiz. Şehirli olmak iyi ama bunun yolu bizler için kapalı. Halka gerçekten medeni fikirleri aşılamak istiyorsak evvela şu tepeden bakan ileri fikirle davranış tarzımızı, gösterişçi halimizi bırakalım. Bir insanı, bilhassa basit bir insanı, cahil bir insanı aydınlığa götürmenin büyük bir maharet, sabır, bilgi ve her şeyden önce sevgi istediğini bilelim. Alen, bir insanı ikna etmenin en iyi yolu onun fikirlerinden hareket etmektir der. Hayır diye söze başladınız mı? Karşınızda derhal bir düşman yaratırsınız. Anlayışlı, kültürlü insanlara karşı hayır diyebilirsiniz. Fakat yanlış inançlarına sımsıkı bağlı bir insana karşı yapılacak ilk muamele dostluk olmalıdır. Sonra bütün yanlış fikirlerden doğrularına gitmek mümkündür. Eğer biz halkı yükseltmenin yolunu bilseydik, işe dini inkar ile değil, dini tasdik ile başlardık. Çünkü halk henüz batıl itikat seviyesindedir. Gerçek dini bilmez. Halkı gerçek din seviyesine ulaştırdıktan sonra oradan felsefeye, oradan ilme, oradan tekniğe doğru gidebilirdik. Beşeriyet tarihi bu yolu takip etmiştir. Her cemiyet, her insan bu büyük merhaleleri kat etmek suretiyle en ileri seviyeye yükselir. Ama siz bizim işimiz acele, biz birdenbire en iptidai çağdan 20. asır medeniyetine yükselmek istiyoruz. Böyle uzun, dolaşık, ihtiyatlı, binbir emek ve dikkat isteyen hareketlere girişecek vaktimiz yok diyorsunuz. O zaman yapacağınız şey şüphesiz şimdiye kadar yaptığınız gibi olacaktır. Jandarma, polis, hapishane, dayak, tehdit, tezif. Ne güzel, ne ileri medeniyet vasıtaları. Sayfa 130 ve başlık din ve ilim. Dindarlığı çağını ve ilerisini görmesine engel olmayan, bilakis kutsal bildiği kıymetlerin yıkıldığını görerek üzülen ve onları yaşatmak için içinde yaşadığı toplumun maddi ve manevi şartlarını objektif bir tetkike tabi tutan Akif, 1919 yılında çıkan Asım'ın sonunda sözü Avrupalı alimlerin daha o devirde atom, kendi tabiriyle maddenin kudreti zerriyesi üzerinde yaptıkları araştırmalara getirerek şöyle der. Sen geçenlerde demiştin ki, yazık, hala biz dünkü ilmin biganesiyiz, cahiliyiz. İşte fıkdanı bu ihmal edilen marifetin nesli bir acize düşürmüş ki bugün memleketin bir yığın kuvveti var. Hem ne tabi de henüz biz o kuvvetlere eller gibi hakim değiliz. Yarının ilmi nedir? Halbuki gayet müthiş. Maddenin kudreti zerriyesi, uğraştığı iş, o yaman kudrete hakim olabilsem diyerek, sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek. Onu bir buldu mu, artık bu zemin başka zemin. Çünkü bir damla kömürden edecekler temin. Öyle milyonla değil, namütenahi kudret. İbret al kendi sözünden, aman oğlum, gayret et. Akif'in bu mısralarını Türkiye'de bütün dindarların ve açık veya gizli din aleyhtarlarının okumalarını ve daima hatırlarında tutmalarını isterdim. Çünkü Türkiye'de herkesin bildiği gibi nüfusun büyük bir kısmını teşkil eden dindar halk tabakası ile memleketin ilerlemesini kendi deyimlerince yobazlık ve ortaçağ kafasının bırakılmasında gören mahdut aydınlar takımı arasında Akif'in de eserlerinde kuvvetle belirttiği bir tezat, bir uçurum vardır. Bunlar birbirleriyle muhtelif şekillerde çarpışıyor. Bundan bir takım sosyal gerginlikler, çatışmalar, isyanlar ve ihtilaller doğuyor. Biz 200 yıldan beri kültür değişmesi buhranı içinde yaşıyoruz. 1000 yıllık ortaçağ medeniyetiyle batıda 17. yüzyıldan sonra gelişen teknik medeniyet arasında bütün dünyada vukua gelen büyük buhranın bir parçasıdır bu. Teknik medeniyet gittikçe ilerliyor ve her gün inşa ettiği asfalt yollar, demir yolları, hava yolları, vapurlar, trenler, uçaklar, otomobiller, fabrikalar, radyolar, televizyonlar, frijiderler ve daha bir sürü icadı ile yeryüzünü kelimenin tam manasıyla istila ediyor. Bunun karşısında alınacak 3 tavır vardır. Birincisi eski medeniyetin kabuğu içine çekilerek onu görmemezlikten gelmek, çağına kayıtsız kalmak, tevekkül ile kurtarıcı ölümü beklemek, kelimenin tam ve hakiki manasıyla gerici tavır budur. İkincisi bunun tamamıyla zıddına tarihi geniş kitlenin içinde hala devam eden inançları hiçe sayarak yıkmak. Rusya ve Çin'de komünistlerin yaptığı gibi çok cezri bir tavır almak. Bizde böyleleri kendilerine ilerici adını veriyorlar. Üçüncüsü ve bence makul olanı, sosyal bünyeyi fazla sarsmadan, halkı aydınlatarak en az çatışma olan sahalarda ilmi usullerle çağdaş medeniyeti memlekete yerleştirmek. Üçüncü yolun başarı kazanmasına mutlak yerine getirilmesi icap eden bazı şartlar vardır. Bunlardan biri halkın kalkınmaya iştirakini sağlamak için öteden beri inandıkları ile çağdaş medeniyet arasında hakiki ve samimi bir münasebet kurmak. Halk, din ile çatışmayan her sahada kendine faydalı bütün yenilikleri benimser. Bu saha sanıldığından çok daha fazla geniştir. Bütün istihsal, ulaştırma, haberleşme, yayın, eğlence, eğitim alanlarını içine alır. Bence Türkiye'nin sarsıntısız bir şekilde ilerlemesi bu sonuncu sahalarda halkla çatışmadan, bilakis onunla işbirliği yaparak planlı bir şekilde çalışmaya bağlıdır. Halkla dini konularda hiçbir münakaşa yapmayan, hatta onun sosyal şartlara bağlı batıl inançlarını müsamaha ile karşılayan, ona faydalı olmak için gece gündüz çalışan, iyi yetişmiş bir teknik zümre, Türkiye'nin maddi ve manevi çehresini kısa zamanda değiştirebilir. Daha okuma yazma bilmeyen, çok iptidai şartlar içinde yaşayan halkın kutsal inançlarına karşı bazı ileri aydınların almış oldukları saygısız, tecavüzkar tavır, onlarda bir içe kapanma, direniş, hatta karşı koyma hissi doğuruyor ki bu ilerlemeye büyük bir engeldir. Halkı iyi niyetle yetiştirmek isteyenler onun kutsal bildiği kıymetlere karşı da saygı duyarlar, onların arasından ileriye gidecek yollar ararlar. Üzerinde düşünülürse böyle yollar olduğu görülebilir. İşte Akif'in gittiği ve hala tesiri olduğu yol. Akif bugün Türkiye'de en çok okunan ve sevilen şairlerden biridir. Bunun sebebi onun hakiki bir ihtiyaca cevap vermiş olmasıdır. Akif, İslam dininin beşeri ve ebedi kıymetleriyle çağdaş medeniyet arasında köprü kurmuş olanların en başarılılarındandır. Türkiye'de Akif gibi düşünen, din ile çağdaş medeniyeti uzlaştırmaya çalışan pek çok insan vardır. Bu yol bana bilhassa pratik sahada çok verimli görülüyor. Din ile ilim arasındaki nazari çatışmaları halledecek olan filozoflarımız henüz yetişmemiştir. Barış yolu, sevgi yolu, Büyük Yunus'un gittiği yol bizi bu beyhude çekişmelerden kurtarabilir. Ne diyordu Yunus? Bu dünyada kendi vazifesini belirtirken, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldim. Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram gibi büyük, en ileri, en insani fikirleri dinin içinde bulmuş bir milletin çocuklarıyız. Mazi ve halk bizi birbirimize sevdirecek, yükseltecek, ileri götürecek kıymet ve kuvvetlerin hazinesidir. Onlardan faydalanmamak bana akılsızca bir iş gibi gözüküyor. Sayfa 140, başlık kahramanlık, din ve ilim. İslamlaşmadan önceki Türklerin inandıkları en üstün kıymet kahramanlıktır. Anadolu Türklerinin efsanevi atası olan Oğuz Kağan, vahşi hayvanlara ve etrafındaki kavimlere galebe çalan ideal kuvvetli insan tipidir. Onu harekete getiren en büyük ihtiras, kuvvetini başkalarına tanıtmak ve dünyayı fethetmektir. Başbuğ olduğu zaman verdiği ziyafette gayesini şu sembolik kelimelerle hülasa eder: güneş, bayrak, gök, çadır. Gök tüylü, gök yeleli, büyük kurdun rehberliğinde yaptığı seferlerde buz diyarlarından ateş diyarlarına kadar geniş ülkeler fetheder. Bir efsane olmakla beraber bu destan İslamlaşmadan önceki Türk tarihinin anahtarını verir. Milattan önce Çin setlerini diktiren miladi 4. asırda ta Paris kapılarına kadar dayanan muazzam bir hareket. Destanların ve tarihlerin ortaya koymuş olduğu mizaç, İslamlaştıktan sonra da devam etmiş. Ta bugüne dek bizi dünya milletleri kahraman, ölümden korkmayan bir millet olarak tanır. İkinci safhada kahramanlık tek başına yalnız kendi kendisi için bir gaye değildir, manevi bir ideale bağlanmıştır İslamlık. Anadolu Türk tarihi ta Malazgirt'ten İstanbul İstiklal Mücadelesi'ne kadar kahramanlık ve din duygularının müşterek eseridir. Bütün Selçuk, bütün Osmanlı, bütün İstiklal Mücadelesi kahramanlarını harekete getiren en kuvvetli ruhi amil, galebe çalma iradesi, köle olmamak arzusu ve din duygusudur. Tarihi vesikaları tarafsız olarak okuyunuz, her sayfede bu kıymetlerin hakim olduklarını göreceksiniz. Yahya Kemal, Türk tarihinin ruhunu hülasa eden şiirlerinde bu kıymetleri vuzuhla belirtir. Gedik Ahmet Paşa'ya gazel şiirinde imparatorluğu harekete getiren ruh şöyle ifade olunmuştur: Gark-ı nur olmalı iman-ı Muhammed'le frenk, bu sefer Rim Papa'dan Hazreti İsa'ya kadar. En son büyük maceramız olan İstiklal mücadelesinin kahramanlık ve din duygusu tarafından başarıldığını da çoklarının üzerinde düşünmeden tekrarladıkları İstiklal Marşı'nda bulabilirsiniz. İslamlaşmadan önceki ırkın hareketi olduğu halde İslamlaşmadan sonraki şahlanış ırkın hududunu aşar, büyük İslam kavimlerinin müşterek hareketleri içinde yer alır. Türklük İslamiyetle beşeri kadrosunu genişletir, beynelmilel bir misyonu temsil eder. Orta Asya'da Arap memleketlerinde, İran'da, Hindistan'da, Anadolu ve Rumeli'de İslam medeniyetini benimsemiş Türkler, nizam verici büyük bir kuvvet olarak tanınırlar.